Marki Garroni başkanlık sandalyesini bu sefer Monsieur Bombard'a bıraktı. Fransız delegesi söze başladı. Hiç beklenmeyen sert bir dille mali meselelerden söz etti. Tali komisyonların çalışmalarını özetledi. Müttefiklerin savaştan önce hiç borçları yokken 1 milyar 300 milyon İngiliz lirası, İtalyanların 915 milyon İngiliz lirası borcu olduğunu söyledi. Türklere mali ve ekonomik meselelerde birçok fedakarlıkta bulunulduğundan Türklerden 50 milyon lira işgal masrafı ve 65 milyon lira zarar ve ziyan istenirken şimdi topu topu 15 milyon lira istendiğinden ve böylece Türkiye'nin dış borçlarının savaştan sonra azaldığından söz etti. Sonra İsmet Paşa'ya döndü, nutkuna şu şekilde son verdi. Paşa, vatan topraklarını ne büyük bir bilgi ve cesaretle müdafaa etmiş olduğunuzu herkes biliyor. Şimdi artık savaşmak değil, 10 yıllık savaşlarla bitmiş, harap olmuş memleketinizi imar etmek zamanıdır. Barışsız imar olur mu? Şüphesiz ki hayır. Mustafa Kemal Paşa dahi 22 Ocak'ta Bursa'da söylediği o güzel nutkunda barışın lüzumundan bahsediyordu. Barışı yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. İsmet Paşa, elinizde bu barışı tesis edecek bir anlaşma var. Türkiye'nin yazgısı bir kere daha sizin elleriniz arasında emanet edilmiş bulunuyor. O sırada Amerika delegesi Mr. Child söz istedi ve Amerika'nın doğuda 3 maksat için temsil edildiğini söyledi. Bunları şöyle sıraladı. Amerika'nın fikri, ticari, insani, mali çıkarlarını savunmak, milliyetine bakmaksızın insanlığın çıkarlarını korumak, barış meselesini bütün araçlarını kullanarak çözmek, Amerika delegesinden sonra Japonya delegesi, Romanya ve Sırbistan delegeleri de birkaç söz söylediler. Sonunda sıra İsmet Paşa'ya geldi. Lord Curzon başını İsmet Paşa'ya doğru eğdi. Monsieur Bombard kulak kesildi. İsmet Paşa bakur bir sesle ve yavaş yavaş şu beyanatta bulundu. Komisyonlar başkanları, Amerika delegeleri heyeti başkanı, Japonya baş delegesi, Sırbistan ve Romanya delegeleri tarafından söylenen beyanatı kaydettim. Büyük Millet Meclisi hükümetinin Türkiye sınırları dışında kalan eski Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde hiçbir emel beslemediğini birçok defa söylemekte şeref kazandım. Şimdiki Türk devleti, kudret ve hakimiyetlerin yalnız kendi milli topraklarına geçmesini isteyen devletlerden biridir. Türk Delegeler Heyeti'nin ancak okumaya vakit bulabildiği projelerde öncelikle bir takım meseleler var ki bu hususta uzmanlaşmıştır. Sonra bir takım meseleler var ki bu hususta henüz anlaşılmamıştır. Nihayet birçok ve pek büyük meseleler var ki büsbütün yeni ve bugüne kadar hiçbir görüşmeye mevzu teşkil etmemiştir. Türk Delegeler Heyeti uzun münakaşalardan geçmiş olan birçok meselelerin toplu halde konmasını iyi bir usul kabul eder. Bu surette üzerinde anlaşılmamış olan meselelerin sadeleşmiş bir şekli vücuda gelir. Türk Delegeler Heyeti komisyonlar başkanlarından bir hafta sonra yapılacak bir toplantıda kendisine bırakılmış olan meselelerin geneli hakkında ayrıntılı görüşlerini bildirmek fırsatını vermelerini rica eder. İsmet Paşa beyanatı üzerine Lord Curzon, Monsieur Bombard'ın kulağına eğilerek bir şey söyledi ve toplantı 10 dakika tatil edilmiştir, dedi. Herkes dinlenmek için ayağa kalkmış, bir kısmı sofraya çıkmıştı. Müttefik delegeleri yandaki küçük salona çekildiler. Genel bir merak ve heyecan başlamıştı. Bu kısa görüşme uzadıkça uzuyordu. Özel görüşme 10 dakikayı, bir çeyreği, yarım saati geçti. 50 dakika oldu. Lord Curzon salonun kapısında göründü. Herkes büyük bir sessizlik içinde yerine oturdu. Lord Curzon söze başladı. Efendiler, sizi bu kadar fazla beklettiğim için kendi namıma ve arkadaşlarım namına mazeretlerimi beyan ederim. İsmet Paşa Hazretleri, barış projesine cevap vermeden önce 8 gün süre istedi. Çok arzu edilir ki bu müddet zarfında görüşülsün. Türk Delegeler Heyeti'nin önce bunu istemesini gayet makul buldum. Hatta bir defa Ankara'ya dönmelerini bile düşündüm. Fakat memnuniyetle öğrenildi ki buna lüzum yoktur. İsmet Paşa kendiliğinden karar verebilecek konumdadır. Şimdi şahsımdan bahsedeyim. Harici Nazırlığı makamını işgal ediyorum. Londra'ya gitme nedenim orada işlerimin hale yola konması içindir. İsmet Paşa 8 gün müsaade istedi. Barış projesi kendisine pazartesi verilmişti. 2 gündür inceliyorlar. Ayrıca anlaşılıyor ki bizimle özel olarak görüşmekte istiyorlar. Bunu ben de arkadaşlarım da arzu ediyoruz. Cumartesi hatta pazara kadar burada kalırım. Böylece görüşmeye imkan buluruz. Ben çok çalışkan bir adamım. İsmet Paşa da benim gibi sabahlara kadar çalışıyor. Bu surette görüşmeye yeterli vakit bulunur. İsmet Paşa, başkan cenapları bu meselelere derhal aceleyle cevap verilmesini ümit ederim ki uygun görmezler. Kendilerinden gereken süreyi bırakmalarını rica ederiz. Lord Curzon, ben elimden gelen her şeyi yapacağımı söyledim. Paşa Hazretleri isterse özet olarak, isterse ayrıntılı olarak görüşlerini açıklarlar. Mesela pazar günü kendisinin elini sıkmak şerefine erişirim ve ortak zafere Paşa Hazretlerinin getirdikleri katkıdan dolayı müteşekkir olurum. Toplantı saat 2.30'a doğru böylece kapandı. En çok 8 gün sonra artık bilinecekti. Barış var mı, yok mu? 4 Şubat kesinti mi, erteleme mi? 31 Ocak çarşamba günü saat 11 ile 4 Şubat pazar akşamı saat 9.30 arasındaki 5 günlük zaman Lozan Konferansı'nın tarihinde eşsiz bir kriz devresi oldu. milletlerin hayatının ve kaderinin konuşulduğu en yüksek bir mecliste bile sinir zarflarının ve kişisel hareketlerin sonuçları üzerine ne kadar etkili olabileceğini göstermek bakımından bu devre özellikle karakteristiktir. Çünkü 10 haftadan beri Lozan'da durmaksızın görüşen baş delegeler, asıl bu son 15 gün içerisindedir ki birbirlerine mutlaka yenmek amacını güden en sert mücadelelerine girişmişlerdir. Bu yüzden müttefiklerin heyetleriyle Türk heyetinin 31 Ocak'tan 4 Şubat akşamına kadar olan karşılıklı vaziyetleri bir spor meydanında, bir halatın iki tarafına geçen ve var kuvvetiyle birbirini çekmeye çalışan iki sert denizci takımının yarışmasına benzetilebilirdi. Bir ultimatum başlatarak bir trenin hareketiyle sona eren bu yarışmada sonuç, iki taraftan birinin diğerine kendi tarafına çekebilmesi değil fakat ipin kopması oldu. Meraklı bir romanın her çeşit heyecan unsurlarıyla dolu bu devrenin nasıl başlayıp nasıl bittiği, adamları ve olaylarıyla anlatılmaya değer hikayedir. 31 Ocak günü İsmet Paşa, Şato Oteli'ne gittiği zaman pazartesi gününden beri özel olarak kendisine verilen antlaşmanın o günkü toplantıda resmen ortaya konacağını biliyor fakat Lord Curzon'un kendisini bir çeşit Miss Anne Demure karşısına bırakacağını herhalde asla tahmin etmiyordu. Başkanlar tarafından komisyonlar çalışmalarının özetleri yapıldıktan sonra Lord Curzon'un kendi eserleri olan 161 maddeli anlaşmayla 7 Ekin'i uzatarak herkesi bu antlaşmayı imzalamaya davet ediyoruz demesi Türkiye Başdelegesi için bir sürpriz oldu. İsmet Paşa'nın bu durum karşısında az çok hayrette kalması gayet tabiydi. Çünkü bu hareket sonraki sonuçlarında gösterdiği gibi müttefikleri temsil eden diplomatlardan beklenmeyecek kadar büyük bir hata ve gafletti. Fakat İsmet Paşa durumu derhal kavradı ve sinirlerine tamamen hakim olmayı bildi. Müttefikler, daha doğrusu Lord Curzon, kendisini tehlikeli bir çıkmazın içine sokmuştu. Bu tehlikeli çıkmazın içinde ortaya çıkabilecek bütün sonuçların, Batı devletlerinin sinirli baş delegelerinden çok daha fazla kendisinin o anda alacağı karara, tavra bağlı kalacağına hemen hükmetti. Bu hükme vardıktan sonra artık sakindi. Bu hareket tarzı, Türk baş delegesinin konferanstaki çalışma tarzına da tamamen uygundu. O, herhangi bir meseleyi düşünmeye başladığı zaman büyük bir enerji içinde bütün gücünü o mesele üzerinde topluyor ve meselenin her çeşit hesaplarını yaparak bir karara varınca artık yalnız uygulanması noktasında yükleniyordu. Lord Curzon'un "Vaktimiz yok, antlaşmayı imza ediniz" ultimatomu karşısında Türk baş delegesi kendisini karara götürecek olan zihin çalışmasını hızlandırdı ve müttefiklerin bu ortak hareketine karşı durumunu belirtmekte geç kalmadı. İsmet Paşa nazikçe şekillere ve sözlere sarılarak sunulan ultimatomu, "Bu antlaşmayı ve bu daveti bir baskı ve tehdit çerçevesine sokmayınız" diyen Lord Curzon'un istediği şekilde düşünerek tehdit ve baskı çerçevesine sokmadı. Diplomatik ve Miss Anne Demure karşısında kalan bir adamın bütün hiddetlerini içinde zapt ederek gayet sakin bir tavırla hiçbir fevkaladelik olmamış gibi adım adım yürüdü ve müttefikleri adım adım geriletti. Bu suretle hareketin hemen verdiği sonuçlar şu oldu ki, saat 11'de toplantı başladığı zaman antlaşmayı imzaya davet ediyoruz diyenler, saat 4.30'da toplantı bittiği zaman önce müddet verdiler, sonra antlaşmayı görüşmeye kabul ettiler. Müttefikler böylece açık bir gerileme hareketiyle ultimatomlara bir nevi blöf haline düşürdüler. İsmet Paşa soğukkanlılık ve psikolojik kavrayışla sabahleyin müttefiklerin kendisi için hazırladıkları durumdan çıkarak akşam üzeri onları kendi çıkmazlarına sokmuş oluyordu. 31 Ocak toplantısı son genel toplantıydı. Artık tali komisyonlarda lüzum kalmamıştı. Yalnız 1 Şubat günü Boğazlar Komisyonu son defa toplandı. Bu görüşme daha çok Sovyet-Rusya delegelerinin vaziyetini anlamaya yaradı. Toplantı açıldığı zaman Lord Curzon, Boğazlar Anlaşması'nın birçok konuşmalar neticesinde hazırlandığı ve bunun görüşülmesi için toplanıldığını söyledi. İsmet Paşa son dakika projeye konan Trakya'daki kuvvetleri sınırlama maddesini reddettiğini, Boğazlara uygulanan usulün Türkiye'ce kabulünün Türk kuvvetlerinin başka bir sınırlamaya uymayacağı şartına bağlı bulunduğunu söyledi. Bunun Türkiye için esas prensip olduğunu tekrar etti. Gerçekten İsmet Paşa'nın askeri sınırlama gibi tekliflerin lafına bile tahammülü yoktu. Ordu için en azami rakam teklif etseler gene de bir fazlasını isterim diyordu. Boğazlar konusunda anlaşılmış bütün dava şimdi Trakya'daki bu sınırlama maddesine takılmıştı. İsmet Paşa'dan sonra Çiçer'in ayağa kalktı. "Projede müttefiklerce ve Türkiye heyetince yapılmış karşılıklı fedakarlıklar görüyorum. Bunların nasıl ve ne sebeplerle kabul edildiğini bilmiyorum. Gizli görüşmeler için mevcut değildir." Lord Curzon'la İsmet Paşa'nın karşılıklı izinleri, aralarındaki özel konuşmalarda kararlaştırdıklarını ima etmek istiyordu. Rusya'ya bilmediği bir antlaşma zorla kabul ettirilmek isteniyorsa açık söylenmelidir ki buna Rusya'nın tahammülü yoktur. Eğer bizimle konuşulsaydı önemli izinlerde bulunmamız mümkündü. Bu vaziyet karşısında Boğazlar Antlaşması, Rusya, Ukrayna, Gürcistan tarafından imza edilmedikçe bizim için yok sayılacaktır ve Boğazlar meselesi bizim için henüz askıdadır. Lord Curzon, İsmet Paşa, Trakya'daki kuvvetlerin büyük bir tehlike teşkil edebilecekleri için sınırlandırıldığını, buna rağmen 20 bin rakamının kabul edildiğini söyledi ve Türkiye'ye gösterilen izinleri tekrar etti. Sonra Çiçerin'e dönerek, "Mösyö Çiçerin'e bir iki söz söyleyeceğim. Bazı latifeler vardır ki hoştur, insanı güldürürler. Bazı latifeler de vardır ki kötü şakadır. Fakat insan bunların karşısında daha fazla güler. Monsieur Cicero'nun sözleri ikincisindendir, dedi. Boğazlar hakkında bu toplantıda bitince artık konferansın resmi görüşmeleri sona ermiş bulunuyordu. Şimdi ikinci perde, özel görüşmeler sahnesi açılıyordu. Lord Curzon, İsmet Paşa'ya pazara kadar Lozan'dayım. Siz de ben de çalışkan insanlarız. Görüşmek için bu 4-5 gün emrinize hazırım, demişti. İngiliz lordu sözünü tuttu. 1 Şubat günü Boğazlar toplantısından sonra Lord Curzon'la İsmet Paşa arasında ilk temas oldu. Görüşme 3 saat sürdü. Bu görüşme sırasında İsmet Paşa müttefikler projesinde kabul edemeyeceği noktaları işaret eden özel bir muhtıra verdi. Bu muhtırada kapitülasyonlar yerine konmak istenen adli usul beyannamesinin ruhuna ve şekline itiraz en başta geliyordu. Bu özel görüşmeden sonra İsmet Paşa'yı Bombardier Montagne'da ziyaret ettiler. Bu arada Amerika delegesi Chalt da arayı bulmak için harekete geçti. İki taraf arasında ortalama bir şekil bulmak için gayret gösterdi. İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında 1 Şubat görüşmesinin sonunda İngiltere Başdelegesi özel Türk muhtırasının müttefikler tarafından en iyi niyetlerle inceleneceğini vaat etti. Görüşme uygun bir hava içinde bitti. Müttefikler 31 Ocak toplantısı sonundaki gerileme hareketlerine devam ederek İsmet Paşa karşısında biraz daha yumuşamışlardı. 2 Şubat Cuma günü Lord Curzon'un daveti üzerine Garoni, Montagne, Bombard ve müttefikler danışmanlardan bir kısmı Barry Wage'deydi. Curzon'un salonunda toplandılar. Türk muhtırasını incelemeye başladılar. İsmet Paşa, müttefiklerin verdiği antlaşma projesinin tam 26 noktasına itiraz ediyordu. İtiraz listesinin başında Musul meselesi vardı. Musul'u adli usul beyannamesi davası takip ediyordu. Yunanistan'dan tazminat isteği önemli bir nokta olarak özellikle işaret ediliyordu. Diyuni Umumi'ye ayrıcalıklar ve Trakya ile Gelibolu'daki asker sayısı gibi noktalar üzerinde önemli muhalefet şehrinden başka muhtıra tali derecede fakat gene de önemli noktalar ihmal edilmemişti. Böylece müttefikler bir ultimatum vermelerinden 48 saat sonra 48 saat önce kesin olduğunu söyledikleri anlaşmaları Türk görüşüne göre yeniden incelemekteydiler. Bütün bu görüşmeler çeşitli heyetlere bağlı yüzlerce insanın genel merak ve ilgisi arasında kapalı salonlarda gerçekleşiyordu. En küçük bir sızıntı bile olmaması için başdelegelerin hepsi suratları asık, ağızları kapalı, konuşmuyorlar, sadece durmaksızın hatta gecenin hiç beklenmedik saatlerinde bile birbirlerini ziyaret ediyorlardı. 3 Şubat Cumartesi günü 3 günlük görüşmeden sonra bir anlaşmaya doğru gidildiği haberi ortalığa yayılmakta gecikmedi. Monsieur Bombard da Marco Garoni, Lord Curzon'dan Musul meselesinde Milletler Cemiyeti'nin gözetimi altında halk oyuna başvurması teklifini kabul etmesini rica etmişler. Fakat İngiliz Başdelegesi, Milletler Cemiyeti'ne mektup yazdığını söyleyerek bu meselenin İngiliz hükümetinin elinden çıktığını bildirmişti. Musul meselesine Lord Curzon eski tekliflerinden vazgeçmek istemiyor gibiydi. Adli kapitülasyonlar yerine konmak üzere müttefikler önce bir şekil tarif etmişler. İsmet Paşa bunu reddetmişti. İkinci ve daha hafif bir şekil teklif etmişler, İsmet Paşa bunu da kabul etmemişti. Şimdi ise Montagne'nin Türkiye ile temas ederek üçüncü bir beyanname şekli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Müttefikler tebaasının zarar ve ziyanı olarak istedikleri 15 milyon altın lirayı 12 milyona indirmeye karar vermişlerdi. Bu parayı kağıt paraların karşılığı olan 6 milyon lirayla İngiltere'den alacağımız 6 milyon liralık gemi bedelleriyle mahsup etmeyi de Türkiye'nin kabulüne bırakmışlardı. Antlaşmadaki Türkiye ve Yunanistan birbirinden zarar ve ziyan istemeyeceklerdir. Kaydını kaldırmaya karar vererek tazminat istememize açık kapı bırakmaktaydılar. Trakya'daki sınırlandırmayı kaldırmak istemiyorlar fakat Gelibolu'da istediğimiz gibi 3000 kişilik bir kuvvet bulundurmamıza razı oluyorlardı. Diyuni Umumi meselesinde Fransızlar esasa dokunan herhangi bir değişikliğe yanaşmamaktaydılar ki bu çok önemli bir noktaydı. Türkiye tarafından verilecek ayrıcalıklarda Diyuni Umumi idaresinin oyu alınacağı hakkında madde kaldırıyorlardı. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yapılan özel görüşmeler sonucunda müttefiklerin antlaşma yapmayı kabul ettikleri en son fedakarlıklar bunlardı. Lord Curzon, Trakya'daki sınırlandırmanın kaldırılmasını teklif eden Bombard'la adli beyannamenin daha fazla değiştirilmesini bir çözüm yolu olarak telkin eden Garoni ve Montagne'ye ''Ben yapacağımı yaptım. Siz kendinizi alakadar eden noktalarda daha fazla fedakarlık yapabilirseniz yapın.'' demişti. Şimdi bütün görüşmeler sonunda 3 Şubat Cumartesi günü İsmet Paşa'da hazır bulunacağı bir başdelegeler toplantısı yapılarak alınan sonuçların gözden geçirilmesi ve olumlu ya da olumsuz durumun bir kararla bağlanması üzerinde anlaşılmıştı. Görüşme yürüyor fakat günler geçtiği için daha iyi sonuç almaya vakit kalmıyordu. Zira ikinci karakteristik nokta olarak kaydetmek gerekir ki İtalya delegesi Montagne'nin yana yakalı dediği gibi rahat görüşmek için zaman yoktu. Lord Curzon yalnız Türkiye'nin değil müttefiklerin de iki ayağını bir pabuca sokmak istiyordu. Pazar günü mutlaka gideceğim demişti. Tren kalkıyordu. Oteller arasında gidip gelen delegelerin hareketlerindeki telaş, özellikle bütün Fransız meselelerinin sona kaldığını gösteren Bombard'ın, Fransız çıkarlarının da içinde bulunduğu konferans gemisini kurtarmak için İngiliz orduna ricası, Montagne'ın heyetler arasında boyuna mekik dokuması hep bu yüzdendi. Vakit yoktu. Birdenbire hazırlanan insanlar arasında gerçekten bir tek adam sakin, soğukkanlı duruyordu. İsmet Paşa. Tren kalksa da kalkmasa da o adımlarını bildiği, istediği gibi atmaya ve acele ederek yanlış bir şey yapmamaya kesin karar vermişti. Konferansı harita üzerinde çizdiği planı hareket alanında uygular gibi belirli bir planla idare ettiğine ve kurmay subayı ile kumandan içgüdülerinin kendisini desteklediklerine şüphe yoktu. Bir taraftan görüşmeler devam ederken bir taraftan Türk heyetinin bütün delegeleri, danışmanları, sekreterleri sabahlara kadar çalışarak Türk karşı projesini hazırlıyorlardı. Sonunda 3 Şubat sabahı gün ağarmaya başladığı zaman yoğun bir faaliyetten sonra proje tamamen hazırlandı. 3 Şubat Cumartesi günü baş delegeler ve İsmet Paşa toplandılar. Müttefikler yaptıkları fedakarlıkları saydılar. İsmet Paşa itirazlarını tekrarladı. Fakat müttefiklerin tekliflerine evet ya da hayır şeklinde bir cevap vermedi. Durumu inceleyerek cevabını ve karşı tekliflerini ertesi gün bildireceğini söyledi. 3 Şubat gecesi İsmet Paşa'nın dairelerinde aynı yoğun çalışma devam ediyordu. Gece saat 2 olduğu ve koca otelin bütün elektrikleri söndürüldüğü halde ikinci katta Türk heyetinin ve İsmet Paşa'nın salonunda çalışmaya devam ediyordu. Nihayet 4 Şubat pazar günü Türk heyetinin cevabı müttefiklere tebliğ olundu. Cevabın verilmesiyle beraber Curzon, Garroni, Bumpert hemen toplandılar. Türk muhtırasını incelemeye başladılar. Muhabirlerin bir kısmı Bury Beach'te, bir kısmı Lozan Palas'ta, ardı arkası kesilmeyen telefon konuşmalarıyla durumu dakikası dakikasına birbirlerine ve sonra da bütün dünyaya haber veriyorlardı. Bir telefon, Türk cevabının ilk etkisi Bury Beach'te olumlu bir hava yarattı. Bir anda ortalık neşeye boğuldu. Barış oluyordu. O gerginlikten sonra bu haber mucizeye benziyordu. Müttefiklerin Bury Beach'te toplantı halinde oldukları ve görüşmelerini bitirir bitirmez, İsmet Paşa'yı davet ederek düşüncelerini bildireceklerini haber veriyordu. Böylece daha 2 saat geçti. Saat 4'e doğru İsmet Paşa'nın asansöre dairesinden indiği görüldü. Hasan Bey, Rıza Nur Bey, Tevfik Bey, Münir Bey, Paşa'nın yanındaydılar. Hepsinde güven dolu bir sakinlik vardı. Paşa kendisini uğurlayan gazetecileri güler yüzle selamladı. Şimdi ne olacaktı? Bu son konuşmadan barış mı, savaş mı? Ne sonuç doğacaktı? O anda Lozan Palas'ta herkes daha çok barışın gerçekleşeceğine inanmaktaydı. Fakat İsmet Paşa'nın hareketi üzerinden bir saat kadar sonraydı ki Bury Beach'ten gelen ikinci bir telefon ilk kara bulutları getirdi. Müttefikler İsmet Paşa'nın cevabında bazı noktalara itiraz etmişlerdi. İsmet Paşa itirazları kabul etmemişti. Bunun üzerine Lord Curzon daha fazla görüşmeye vakit olmadığını söyleyerek kesin cevap istemişti. İsmet Paşa yanındaki odaya çökülmüş, evet ya da hayır cevabını vermek üzere arkadaşlarıyla görüşüyordu. Yarım saat sonra üçüncü bir telefon. İsmet Paşa, Türk milli egemenliğine aykırı hiçbir koşulu kabul etmeyeceğini söyleyerek müttefiklerin taleplerini reddetti. Artık Lozan konferansı son bulmuştu. Çok geçmedi. İsmet Paşa ve arkadaşları Lozan Palas'a döndüler. Herkesi hayrete düşüren ilk manzara şu oldu. İsmet Paşa gayet sakindi. Yüzü gülüyordu. Türkiye heyetinin otele dönmesiyle beraber görüşmenin hangi noktadan sonuçsuz kaldığı da anlaşıldı. Müttefikler, kapitülasyonlar yerine konmak istedikleri adli usul beyannamesindeki değişikliklerimizi kabul etmemişler, anlaşmadaki milli, iktisadi hükümlerin olduğu gibi kalmasında ısrar etmişler, Trakya'da 20 bin asker bulundurulabilme kısıtlamasını kaldırmak istemişlerdi. İsmet Paşa otele döndüğü zaman daha holde gazeteciler etrafını aldı. Fakat kimse bir şey sormaya cesaret edemiyordu. Sonunda merak ağır bastı. ''Ne oldu paşam? Ne olacak? Hiç. Esaret altına girmeyi kabul etmedik.'' O sırada biri İsmet Paşa'ya, biri Mösyö Bombard'a verilmek üzere otel sahibinin hazırladığı iki buket neye uğradığını şaşıran adamın elinde kaldı. Çok geçmedi Mösyö Bombard acele acele geldi. İsmet Paşa'nın yanına çıktı. Fransız baş delegesi müttefiklerin son tekliflerini getiriyordu. Az sonra Amerika delegeleri Mr. Child ve Amiral Bristol geldiler. Onlar da iki tarafı uzlaştırmak için son defa ara buluculuğa koşuyorlardı. Fakat saatler geçiyordu. Lord Curzon gidecekti. Montagne, Lord Curzon'un yanına koşarak kapitülasyonlar için son bir defa fedakarlık rica etmiş, İsmet Paşa'nın reddettiği müttefik projelerin ortak özünü değiştirerek sonunda kısıtlamaların çoğundan ayıklanmış bir formül bulabilmiş ve bu şekilde son dakika Lord Curzon'da rıza etmişti. Böylece kapitülasyonlar meselesi de halledilmiş oluyordu. Diğer taraftan Child'la Bumpert, İngiliz başdelegesinin Musul meselesini anlaşma dışında bırakmaya ve Musul hakkındaki görüşmelerin netice vermesini bekleyerek statükonun bir sene muhafazasına razı etmişlerdi. Bu durum üzerine Bumpert koşa koşa İsmet Paşa'ya geldi. Müttefiklerin en son tekliflerini getirdi. Bütün bu gidip gelmeler ve sürekli görüşmeler sırasında saatler geçiyordu. Tren kalkmak üzereydi. Lord Curzon saat 9'da gidecekti. İngiliz baş delegesi mahiyetiyle gara indi. Trene bindi. Saat 9'u çalıyordu. Tren hareket edecekti. Bambert meydanda yoktu. Lord Curzon trenin beklemesini emretti. 5 dakika, 10 dakika, en sonunda trenin hareket vaktinden 20 dakika geçmişti ki Fransız delegesi Monsieur Bambert kalabalık arasından polisleri ve gazetecileri yararak koşa koşa geldi. Doğru Lord Curzon'un bulunduğu vagona gitti, sararmış, yorgun bir yüzle "Türkler son tekliflerini de reddettiler," dedi. Lord Curzon hareket emrini verdi ve saat 9'da kalkması gereken tren 9'u 35 geçe hareket etti. Karakteristik bir nokta da şuydu ki müttefiklerle Türkiye'de arasında arabuluculuk yapan Amerika delegeleri Child ile Amiral Bristol trenin bir saat sonra hareket edeceğini zannediyorlardı. Her ikisi birdenbire harekete geçerek Lord Curzon'u durdurmak için istasyona koştukları zaman bu sefer tren hareket etmişti. Bu sırada Lozan Palas'ta Madame Bambert'ın hiddetli hiddetli konuştuğu görülüyordu. Konferansı kesintiden Fransa kurtardı. Oysa siz son dakika İngilizlerle anlaştınız. Fransızlara ait her şeyi reddettiniz diye ateş püskürüyordu. Bu tahmin tamamen yanlış değildi. 31 Ocak ile 4 Şubat arasındaki zaman içinde İngilizlerle olan ihtilafı noktalarından biri halledilmiş, Fransa ile olan ihtilaflı noktalar ise olduğu gibi askıda kalmıştı. Bir Fransız danışmanı, İngilizlerle Türkleri anlaştırmak için Fransızlar ellerinden geleni yaptılar ve sonunda kendileri açıkta kaldılar demekteydi. İşte bu yüzdendir ki Lozan Konferansı 4 Şubat Pazar günü saat 9'u 5 geçe Lord Curzon'un gitmesiyle fiilen kesilmiş oldu. Fakat buna rağmen kimse İnkıta kelimesini ağzına almak istemiyordu. Bambert Fransız gazetecilerine "Aman yanlış anlamayınız, İnkıta demiyorum, yalnız konferans görüşmeleri son bulmuştur," diyordu. Müttefikler delegelerinin kesintinin ağır sorumluluğunu yüklenmek cesaretini kendilerinde göremedikleri açıkça anlaşılıyordu. Konferansın kesilmesine sebep olan başlıca noktalar arasında son dakika, özellikle Fransızlara ait ayrıcalıklar meselesinin rol oynadığı anlaşılıyordu. Ne gariptir ki 31 Ocak'a kadar konferansın Boğazlar, Musul, Adli Musul gibi daha çok İngilizleri ilgilendiren meselelerden dağılabilmesine ihtimal verilmemişken son dakikada kesinti İngilizlerden çok Fransızlar yüzünden gerçekleşti. İsmet Paşa, Curzon'un hareketinden sonra durumu dünyaya anlatmak için Amerikalı, İngiliz, İsviçreli gazetecilerin hepsini bir arada kabul etti. Yüzünde asla yorgunluk ve endişe yoktu. "Konferans hakkında size ne söyleyeyim?" diye söze başladı. Konferansın başlangıcında da böyle oldu. "Bizi buraya davet ettiler. Geldik. Fakat karşımızda kimseyi bulamadık. Yalnız kaldım. Bu sefer de bana hiç haber vermeden, hiçbir şey söylemeden gidiyorlarmış. Yine burada yalnız kalıyorum. İnsana bir haber olsun verilmez mi?" İsmet Paşa hayret verici bir sakinlikle hiçbir şey olmamış gibi konuşuyordu. "Bütün konferans esnasında biz, diplomatları milletlere karşı üzerlerine aldıkları büyük sorumluluk duygusuyla çalıştık. Bu çalışmalardan sonra sadece evet veya hayır demek kolaydır. Fakat birçok masum insanların kanı, birçok milletlerin yazgısı söz konusu olduğu gibi bir esnada işi bu kadar kolay düşünmek mümkün müdür? İnsanların yazgısı oyuncak mıdır? Ben bütün konferans esnasında bu ağır sorumluluğun yükü altında çalıştım. Şimdi olaylar hakkında hüküm vermeyi milletlerin vicdanına bırakıyorum. Eğer dünyada tek kimse çıkıp da bana daha yapılacak fedakarlıklar vardı, şu kararı almalıydınız," diyebilirse onlara yapmaya razı olurum. "Ben fedakarlığı son haddine vardırdım. Toprak meselelerinin hepsi halledildi. Bu meselelerde kendi zararımızı ve müttefiklerin lehine kararlar aldık. Azınlıklar meselesini müttefiklerin dilediği gibi hallettik. Boğazların serbestliğini kabul ettik. Adli kapitülasyonlar meselesinde anlaştık. Kapitülasyon rejiminin haksız olduğunu, kaldırılması lazım geldiğini herkes teslim etti. Halbuki müttefikler son zamana kadar bu kapitülasyonları şeklen kaldırarak yerlerine yeni şartlar koymaya çalıştılar. Nihayet bu meselede de her aklı başında insanın yeterli düşüneceği bir hal tarzını kabul ettik. İktisadi meselelerde adil, meşru olan her şeyi kabul ettik. Biz namuslu borçlularız. Diyuni Umumi İdaresi'nin faaliyetinin devamına razı olduk. İktisadi ve mali meselelerden çoğunu müttefiklerin lehine hallettik. Bu meselelerden birkaçı kalıyor. Bunları kabul etmedim. Mesela bana diyorlar ki, sizin haberiniz olmadan başkalarının yaptığı anlaşmaları imza ediniz. Haberiniz olmadan başkasının verdiği ayrıcalıkları şimdiden kabul ediniz. Hangi ayrıcalıkları, hangi anlaşmaları, bunları kim vermiş, nasıl, niçin vermiş, hangi şartlar içinde verilmiş, bilmiyorum ki imza edeyim. Bunları bana gösteriniz, inceleyelim," dedim. "Hayır, şimdiden görmeden, bilmeden, anlamadan imza ediniz," dediler. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul işgal altındayken müttefikler bazı anlaşmaları imzalamışlar. Bazı ayrıcalıklar almışlarsa bunlar bizim için meçhuldür. İmza ediniz. Niçin? Reddettim. Sonra memleketimizde birçok şirketler var. Bunlar Osmanlı kanunlarına göre kurulmuştur. Şimdi bunları yabancı şirket saymak istiyorlar. Bu takdirde yabancı olarak memleketimize gelecek girişimlere bundan sonra tüccar muamelesi değil, sefir muamelesi yapmak lazım gelecek. Bu hal hem bize hem onlara zararlıydı. Bunları reddettim. Bütün fedakarlıkları yaptım. Her şeyi kabul ettim. Fakat memleketin iktisadi esaretini reddettim. Konferansı kesintiye uğratanlar, eğer kesinti varsa, hem kendi memleketlerine karşı hem dünyaya karşı sorumlu olacaklardır. Milletler müthiştir. Konferansın kesintiye uğradığını söylemek yeterli değil, niçin kesintiye uğradığını söylemek, sebeplerini izah etmek lazım gelir. Ne diyecekler? Türkiye'nin iktisadi hayatını mahvetmek istedik. Onun için barış olmadı mı diyecekler? Ben vicdanen rahatım. Hem memleketim karşısında hem dünya karşısında sorumluluktan azadeyim. Anlaşılıyor ki yalnız bir tarafın en iyi niyeti bile tek başına barışı yapmaya yeterli değildir. İsmet Paşa sustu. Düşünüyordu. Bir Amerikalı gazeteci sordu. Paşa Hazretleri, şimdi ne yapacaksınız? Savaş başlayacak mı? Mudanya Antlaşması, Ateşkes'e konferansın devamlı müddetince uyulacağını söyler. Bana henüz konferansın bittiğini resmen bildirmemiştir. Bu tebliğ yapılınca tabii ateşkes bitecek, her taraf hareketlerinde serbest olacaktır. Şu ana kadar böyle bir tebliğ almadım. Konferansın kesintiye uğradığını bildirmek ağır bir sorumluluktur. Müttefikler konferansın kesintiye uğradığını size bildirinceye kadar burada kalacaksınız. Hayır, çok bekleyemem. Koca bir orduyu beslemek masraflıdır. Bu işi bitirmek lazımdır. Eğer onlar bana bildirmezlerse konferansın bitip bitmediğini ben onlara sorarım. Ne zaman? Buradan mı soracaksınız? Buradan sormak zorunlu değildir. Bakalım konferansın bittiğini, yani ateşkesin sona erdiğini söylemek sorumluluğunu kim üzerine alacak? Barili ve Bamberg da Lord Curzon'un arkasından ertesi gün 5 Şubat pazartesi Lozan'a gittiler. Konferansı birkaç ikinci derece mesele yüzünden onlar bu hale koymuşlardı. Gerçi durum ümit ettikleri bu şekillere girince neden sonra pişman olmuşlardı? Bu belliydi fakat artık iş işten geçmişti. 5-6 Şubat gecesi İsmet Paşa'nın hareketinden önce konferans genel sekreteri Massigli Paşa'ya gelerek sanki kendi şahsi teşebbüsüyle şu telkinlerle bulundu. Paşa Hazretleri yola çıkışını geciktirerek Mösyö Poincaré'e dostça bir not gönderir. Aslında kalan birkaç meseleyi yeniden görüşmeye hazır olduğunu bildirirseniz ümit ederim ki Fransa buraya delege gönderir. İsmet Paşa teklifi kabul etmedi. Müttefik delegelerinin ansızın gidişlerinden sonra artık Lozan'da bekleyemezdi. Massigli'ye sordu. Konferans bitmiş midir? Hayır, yalnız askıya alınmıştır. O halde bundan istifade ederek ben de gidiyorum. Zamanı gelince beni davet edersiniz. Fransa bu konferansı nasıl kendi hareketleri yüzünden getirip bir çıkmaza sokmuşsa, aynı şekilde çıkarmak da yeni Fransa'nın düşüneceği bir meseleydi. Zaten Fransa'nın teşebbüsüyle Londra ile Paris arasında bir takım haberleşmeler olduğu muhakkaktı. 6-7 Şubat gecesi Lozan Palas'ın döner camlı kapısından büyük bir hole girenler şu mantar ile karşılaştılar. Çantalar, bavullar, sandıklar iniyor, otelin kapısında arabalara yerleşiyor, sekreterler, danışmanlar gidip geliyor, hesaplar görülüyor, Bükreş'e kadar eksprese fazla bir vagon takılması için Paris'e telefon ediliyor, Türkiye'ye Lozan'dan gitmeye hazırlanıyordu. Artık hiç şüphe götürmeyen bu hareket hazırlığı karşısında yabancı muhabirler bu derece ilerlemiş bir konferansın birdenbire dağılışını bir türlü izah edemeyecek şaşkın şaşkın bakıyorlardı. İsmet Paşa'nın hareketini hala bir tehdit blöfü sananlar vardı. Bazıları zannediyorlar ki Curzon'un, Bamberg'ın, Garroni'nin birer birer ortadan kaybolmalarından sonra İsmet Paşa Lozan'da kalacak, barış yapılmasını bekleyecekti. Kimi Paris'ten bir telefon, kimi Londra'dan bir karar bekliyordu. Bunlar son dakika müttefiklerin yeni bir teklif yapacağını umuyorlardı. Ara sıra konferans genel sekreterinin İtalya heyetinden burada kalan bir danışman İsmet Paşa'ya gelip gittiği görülüyordu. Bütün bu arabuluculuklar hep İsmet Paşa'ya seyahatini geciktirmek içindi. Onun gideceğine inanmayanlar gitmek üzere olduğunu görünce bu sefer paniğe kapıldılar. Türk heyetinin bütün hareketlerinin Paris'e ve Londra'ya dakikası dakikasına haber verdiği muhakkaktı. Bamberg, İsviçre-Fransa sınırına varır varmaz Poincaré'e telefonla durumu anlatmış ve Fransa başvekilinin sert cevaplarından tuttuğu yolun ne kadar gereksiz ve barış bakımından ne derece zararlı olduğunu o zaman daha iyi anlamıştı. Curzon ise daha Londra'ya varır varmaz İngiliz gazetelerinin şiddetli hücumlarına uğradı. Fakat müttefikler bu ilk çılgınca hareketinden nasıl dönebilirlerdi? Geri dönmeyi bir türlü haysiyetlerine yediremiyorlardı. Poincaré'in sağa sola başvurduğu Londra'da İngiliz kabinesinin boyuna toplanıp bu duruma bir çare aradığı haber alınıyordu. Sonunda gece saat 10'a doğru konferans genel sekreteri Lozan Palas'a geldi ve İsmet Paşa'yı aradı. İsmet Paşa otelde yoktu. İsviçre ordusu kumandanlarından Miralay von Gallas'a davetliydi. Genel sekreter İsmet Paşa'nın nerede olduğunu öğrendikten sonra doğru davetli olduğu yere gitti. Bu sırada saat 11'de Hava Ajansı Paris'ten şu haberi veriyordu. Mösyö Poincaré İsmet Paşa'ya bir telgraf göndermiş. İktisadi meseleler dışarıda bırakılıp sonra görüşülmek üzere barış antlaşmasının imzalanmasına Türkiye'de hazır olduğunu bildirdiği takdirde müttefiklerin hemen Lozan'a hareket edeceklerini haber vermiştir. Az sonra İsmet Paşa Lozan Palas'a geldi. Delegelerini yanına çağırdı ve görüşmeye başladı. Gerçekten Poincaré başdelegemize havasın bildirdiği tarzda bir telgraf yollamıştı. Massigli'nin getirdiği bu mesajdı. Fakat İsmet Paşa kesin kararını vermişti. Kısa bir süre sonra konferans genel sekreteri yukarıya, paşanın odasına davet edildi. Sabırsız gazeteciler de yukarı çıktılar. İsmet Paşa'nın kapısının önü tamamıyla dolmuştu. Bir süre sonra genel sekreter Paşa'nın odasından çıktı. Bu ince, uzun boylu, zayıf yüzlü, gözlüklü bir adamdı. Gazetecilerin hücumuna uğrayınca sadece İsmet Paşa fikrini değiştirmiyor cümlesiyle cevap verdi. O da bitkindi. Artık konferans gerçekten bitmişti. Aradan 5 dakika geçmeden İsmet Paşa bütün gazete muhabirlerini yanına çağırdı. Kırmızı abajurlu bir elektrik lambasının altında ziyafetten döndüğü kıyafetle elinde bir kağıt ayakta duruyordu. Bu vahim dakikada son hükmü ve verecek bir hakimiyet vaziyetindeydi. Gazeteciler büyük masanın etrafında oturdular. İsmet Paşa vakur bir sesiyle konferansın bittiğini bildiren şu beyanatta bulundu. Efendiler, barış imzalamak için 11 Kasım'da Lozan'a herkesten önce geldik. Bütün konferans süresince en büyük fedakarlıkları yaptık. Dünya kamuoyu bunları tasdik edecektir. Müttefiklerin tekliflerine karşı cevabi tekliflerimizi bildirdik. Bunlara yazıyla cevap alamadık. Bugün görüyorum ki bütün delegeler başkentlerine gitmişlerdir. Konferansın kesintiye uğramasına dair hiçbir taraftan tebligat almadım. Bilakis konferans genel sekreteri konferansın kesildiğini saymadığını, yalnız başka zamana bırakıldığını söylüyor. Bu vaziyet karşısında ben de konferans kesintiye uğramış saymıyorum. Yalnız fırsattan istifade ederek diğer delegelerin yaptığı gibi bütün delegelerden sonra Ankara'ya gidiyorum. Diğerleri gibi ben de hükümetimle görüşmek ihtiyacındayım. Vaziyet bundan ibarettir. Lozan konferansı fiilen son bulmuştu. İsmet Paşa sabah saat 6.30'da Bükreş Köstence yoluyla İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gidiyordu. Müttefiklerin ani bir hareketle İsmet Paşa'yı Lozan'da yapayalnız bıraktıktan sonra kendilerini Lozan'a yeni İsmet Paşa'nın davet etmesini, konferansın tekrar başlaması için tekrar İsmet Paşa'nın fedakarlık etmesini istiyorlardı. Son iki günü manevralarıyla bu hedef güdülüyordu. İsmet Paşa'yı ricacı, kabahatli göstermek istemekteydiler. İsmet Paşa, Poincare tarafından kurulan bu tuzağı hemen fark etti. İstiyorsan bizi tekrar oraya çağır diyenlere yarın sabah Ankara'ya gidiyorum cevabını verdi. Sabaha doğru saat 6'da İsmet Paşa heyetinden 15 kişiyle trene binerek Lozan'dan hareket etti. Artık her şey bitmişti. Doğu Barışı Lord Curzon'un sinirlerine, Barilli'nin beceriksizliğine, Garoni'nin tesirsizliğine kurban olmuştu. Ancak Lozan konferansı sonuçsuz kalmış fakat dağılmıştı. Görüşmeler son bulmuş fakat bitmemişti. Barış olmamıştı fakat savaş da olmayacaktı. Böylece 31 Ocak sabahı başlayarak 4 Şubat akşamı kesintiyle biten krizin ana çizgilerle yapılabilecek psikolojik tablosu konferansın iç manzarasını göstermek bakımından çok karakteristik ve anlamlıdır. Bu tablo Barış'ın Lord Curzon'un kibri ve siniriyle Barilli ve Bumbert'ın büyük bir antlaşmayı küçük hesaplardan sıyrılarak asıl çerçevesi içinde kavrama kudretini göstermemeleri yüzünden elde edemediğinin aynası gibidir. Konferans kapitülasyonlar işinden çıkmaza saptamıştı. Garoni'nin dediği gibi zamanın bir çözümü yolu getirmesi bekleniyordu. Zamanın çözüm yolu demek müttefiklere göre İsmet Paşa'nın zamanla yola gelmesi demekti. Oysa İsmet Paşa bir prensibi savunuyordu. Zaman prensibi değiştiremezdi. Türk başdelegesi ilk gün ne söylediyse son günde onu söyledi. Türk dileğini kabul etmeyince kesintiden başka çare kalmadı. Gerçi ultimatum bir çare olabilirdi. Ancak bu blöf tutmadı. Tutmadığını görünce antlaşmayı imzaya davet ediyoruz sözünün yaratmak istediği tehdit ve etkiyi hafifletmeye mecbur oldular. Önce süre verdiler, sonra görüşmeyi kabul ettiler. Süre ve görüşme o hava içinde gerilemeydi. Ancak İsmet Paşa müttefiklerin ne yapmak istediklerini bilmediklerini mükemmel fark ediyordu. Onların bu kararları ya da bu kararsızlıklarıdır ki son günlerin sağladığı çözüm yollarına rağmen kesintiyi kaçınılmaz hale getirdi. Lord Curzon bir kere vagona girmişti. Türk dileği Montanya formülüyle kabul edilmekle beraber bu teklifle Türk cevabının verilmesi arasında geçen sürede tren hareket etmişti. Fakat İsmet Paşa'nın tren hareketine ve Fransızların telaşına rağmen kesintiden sonra dahi herhalde barışın %50'sinden fazlasını elde etmiş olduğu kanaatinde olması gerekirdi. Müttefikler delegelerine büyük üstünlüğü hiç şüphe yok ki psikolojik ve politik etkenleri daha kesin bir içgüdü ve daha iyi bir hesapla ölçüp tartılmasını bilmekteydi. İki konferans arasında Ankara. İsmet Paşa 6-7 Şubat sabahı hareket ettiği Lozan'dan tren tekerleklerinin buz tuttuğu bir kara kış ortasında Bükreş Köstence yolu ve Gülcemal vapuruyla ancak 16 Şubat gece yarısı İstanbul'a gelebildi. İsmet Paşa'nın doğru tren yolunu bırakarak Köstence yolunu tercih etmesi Karaağaç'ta Yunan kıtaları arasından geçmemek maksadından ileri geliyordu. Gerçi Venizelos başdelegemize Yunan toprağından geçmesi için çok rica etmiş, teminat vermişti. Fakat her şeye rağmen başdelegemiz Romanya'dan dönmeyi tercih etti. Bükreş'e gelir gelmez yollar kardan kapandı. Bükreş'e de çok kar düşmüştü. Bindiği otomobilin tekerlekleri buz tuttu. Otomobil buzullardan zorlukla kurtarılabildi. Bir an önce memleketine dönmek için İbrahim Burgaz yoluyla gelmeyi düşündü. Bu da mümkün olmadı. Sonunda ne olursa olsun Bükreş'ten harekete karar verdi. Hava o kadar kötüydü ki demiryolu ulaşımı durmuştu. Bükreş'ten Tuna'ya kadar karın yüksekliği 4 metreye yaklaşıyordu. Demiryolu işçileri İsmet Paşa'nın bindiği trenin yolunu açmak için durmadan karları kaldırmaya çalışıyordu. Fakat kardan kurtulunduğu zaman bu sefer trenin tekerlekleri buz tutuyordu. Bereket versin ki Bükreş'ten gönderilen bir lokomotif treni arkadan ite kaka buzullardan kurtararak yoluna devam ettirdi. Böylece Bükreş-Köstence arasındaki 3,5 saatlik yol 36 saatte geçilebildi. İsmet Paşa'nın vatan toprağına ayak basar basmaz konferans hakkında söyledikleri şu oldu. Lozan'a herkes istediğini cebine koyup gelmişti. Çok mücadele ettik. Konferans kesintiye uğramadı. Prensibini herkes kabul etti. Fakat bu esas benden çıkmadı. Galiba geçen pazar günüydü. İngiliz delegeleri Lozan'dan hareket ettiler. Ertesi sabah Mösyö Bamberg'de görüştüm. Sordum. Ne olacak? Kesintinin resmen bildirilmesini istedim. Sorumluluğun ağırlığından bahsederek vaziyete göre Mudanya müteahkeresinin bitmesi lazım geldiğini söyledim. Mösyö Bamberg hayır konferans kesintiye uğramamıştır dedi. Bundan sonra konferansın başka bir zamana bırakılması lafları ortaya çıktı. Şimdi vaziyet bu merkezdedir. Konferans genel sekreterliği Lozan'da kalmıştır. Görüştüğümüz başlıca meseleler, toprak meseleleri, bilhassa mali ve iktisadi meseleler sona bırakılmış, halledilmemişti. Nihayet toprak meselesini bağladık. Fakat milli ve iktisadi meseleler bağlanmadı. İktisadi meseleler pek çoktur. Büyük kısmı uzun uzadıya iki taraf arasında görüşüldü. Fakat aradaki görüş ayrılıkları halledilmedi. Verdikleri anlaşma metnine bu meseleler dair hiç görüşülmemiş maddeler eklenmişlerdi. İktisadi meselelerde kesin ısrar gösterdim. Buna mecburdum. Aslında bizce toprak meselesi ikinci derecededir. İktisadi bakımdan başkasına bağımlı bir memlekette olamayız. Bizi bu kadar aşağı derecede görmelerine de tahammül edemeyiz. Yeni Türkiye'nin yaşamak azminde olduğunu söyledim. Hasarlarla mali meselelerde henüz uyuşamadığımız kısımlara ait birçok maddelerin özel görüşmeler sonunda anlaşmadan çıkarılması kararlaştırıldı. Bununla beraber yine üzerinde anlaşılmayan maddeler kalmıştır. Bunlar hakkında karşı teklifler yaptık. Sonuç olarak mesela Duyuni Umumi İdaresi'nin vereceğimiz ayrıcalıkları onaylaması kaydı kaldırıldı. Müttefikler özel görüşmeler sonunda harp hasarları ve tazminat meselesinden tamamen vazgeçtiler. Önce 15 milyon altın lira istiyorlardı. Bu parayı senede 900 bin altın lira ödeyerek 37 senede vermemizi teklif ettiler. Sonra bunu 12 milyon liraya indirdiler. Bu talepten vazgeçerseniz barış olmaz. Memleketime bir kuruş bile borç götüremem dedim. Lord Curzon Fransızları bu istekten vazgeçirmeye çok çalıştı. Nihayet bu meselede biz de birinci tertip kağıt para karşılığı olarak Viyana Bankası'ndayken müttefiklerce el konan 5 milyon altın lirayla İngiltere bedelleri verilmiş zırhlıların iadesinden vazgeçtik, bu surette takas yaptık. Yunanlılardan istediğimiz tazminat meselesi son ana kadar çözülmemişti. Kararlaştırılan son şekle göre biz ve Yunanlılar aramızda anlaşacağız. Ben en son olarak dedim ki iktisadi meseleleri toptan anlaşmadan çıkaralım ve diğer esaslı meseleleri çabucak görüşelim ve imzalayalım. Önce red sonra kabul ettiler. Fakat muhalefet şerhleri koymaya kalktılar. Bu maddelerin antlaşma projesinde kalmasını fakat 6 ay içinde çözülmesini istediler. Bu teklife bu şekilde bir antlaşmanın tamam olmayacağı cevabını verdim. Önce Lord Curzon sonra birer birer diğerleri gittiler. Ben de harekete karar vermiştim. Beni alıkoymak istediler. Sürekli olarak gitme diyorlardı. Halbuki diğer taraftan gazeteleriyle benim kalmak istediğimi yazarak vaziyeti yanlış gösteriyorlardı. Türklerin artık ayakları suya erdi demek istiyorlardı. Gitme ısrarlarına cevap olarak 5 günde Ankara'ya gider, 5 gün kalır, 5 günde de Lozan'a dönerim dedim. Adli kapitülasyonların en son şekli şudur. İstanbul ve İzmir'de yabancı adli müşavirler kullanacağız. Lahey Mahkemesi'nin tarafsız devletler tebaasında oluşturulmuş, vereceği bir listeden bu müşavirleri biz seçeceğiz. Bunu barışı elde etmek için en son olarak ben teklif etmiştim. Bunları mahkemeler haricinde istediğimiz yerde kullanabileceğiz. Ayrıldığımız noktalardan biri buydu. Nihayet barışı elde etmek için verdiğimiz izinleri işaret ederek kararlaştırılan esasların hepsinin bir topluluk olduğunu söyledim. Aksi takdirde bu izinlerin ileride tarafımızdan kabul edilip edilmeyeceğini şimdi kimse bilemez dedim. Kararlaştırılan meseleleri doğrulamak için yazılı bir beyanname istediler. O zaman Ankara'dan yazarım dedim. Hareket ettim. Barış için her türlü fedakarlığı yaptık. Fakat yalnız İngilizler değil, herkes kendi arzusuna göre bir barış istediği için barışı yapamadık. Fransızlarla çok mücadele ettik, çok çarpıştık. Bunlar her meselede bizi yıldırmaya uğraştılar. Lord Curzon, irili ufaklı bütün delegeleri söyledikten sonra bana cevap verdirmek istiyordu. Halbuki o kendi cevabını önceden hazırlamıştı. Ben söylesem de söylemesem de hazır kağıdını okuyacak ve ben söylemiş olduğum takdirde bana da cevap vermiş sayılacaktı. Bunun için cevaplarımı genellikle ertesi güne bırakıyordum. Boğazlar ve sınır meselelerinde özellikle başlangıçta çekingen davrandım. Binbir millet oraya toplanmıştı. Hepsinin ayrı ayrı görüşleri vardı. Önce beni konuşturtmak istiyorlardı. Bu itirazımda haklıydım. Patrikhanenin siyasi ve idari ayrıcalıkları kalmayacaktır. Hatta bizzat Lord Curzon, Patrik Hane'nin ruhani sıfatından sıyrıldığı anda hareket serbestliğimizi muhafaza edeceğimiz hakkını açıkça söylemiş ve onaylamıştır. Musul meselesini İngilizlerle aramızda bir yıl içinde halledeceğiz. Lehimizde bir çözüm yolu bulacağız. Karahaç ısrarlarının iki sebebi var. Özellikle küçük itilaf devletlerinin Meriç'in batısına geçmemize kesinlikle karşı koyuyorlar. Koz olarak Yunanistan'ı kullandılar. Küçük itilaf devletlerinde, hele Yugoslavya'da, Meriç'in batısına geçince alabildiğini ilerleyeceğimiz kanısı büyük bir hassasiyet halindedir. Bunlar başlangıçta blok olarak karşımıza çıktılar. Meriç boyunda bir tarafsız bölge yaratmak fikri ortaya atıldıktan sonradır ki endişeleri geçti. Bulgarlar Karaağaç ve Dedeağaç istiyorlar. Bu mesele için boyuna Yunanlılarla tutuşuyorlar. Biz araya girdik mi iki taraf için de ilk hedef oluyoruz. Bulgarlarla Yunanlı birbirleri için can düşmanıdır. İngilizler Gelibolu'daki mezarlığın kutsallığından dolayı buradan gayri askeri olarak yararlanmak istediklerinden bahsettiler. Avustralyalı ölüleri ileri sürdüler. Bu meselede çok propaganda yaptılar. Bununla beraber mezarlıklar İngilizler için hareket üssü olamaz. Gayri askeridir, icabında kullanılamaz. İsmet Paşa Poincare tarafından mali meselelerin kabulüyle ekonomik meselelerin anlaşma dışında bırakılması şeklinde bir teklifle karşılaşılıp karşılaşılmadığı sorusuna şu cevabı verdi. Bu yolda bir müracaat şifayen oldu. Şimdi vaziyet ne olacak? Ben harici vekiliyim. Bugün orduyla ilgim yok. Biz her türlü fedakarlığı yaptık. Dünya barışına hizmet etmek istedik. Yeni açılacak görüşmelerden önce bir takım diplomatik haberleşmelerin olması doğaldır. İsmet Paşa gazeteler aracılığıyla memlekete barış konferansının çalışmaları hakkında bu açıklamayı yaptıktan sonra doğru Ankara'ya gitti. Giderken o sırada bulunduğu İzmir İktisat Kongresi'nden hareket ederek kendisini karşılamaya gelen Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalarla Eskişehir İstasyonu'nda buluştu. Hep beraber Ankara'ya döndüler. İsmet Paşa İstanbul'da barış konferansının niçin sonuçsuz kaldığını anlatırken Gazi Mustafa Kemal de İzmir Kongresi'nde barış konferansı hakkındaki fikriyle Türk görüşünü bütün dünyaya şöyle ilan ediyordu. Arkadaşlar, biz memleketimizi esirler ülkesi yapmayız. Lozan Konferansı'nın son görüşmesi bu noktayla ilgilidir. Konferansın şimdilik kesintiye uğrayışı hep aynı noktadan, aynı meseleden ileri gelmiştir. Ordularımız en büyük zaferi kazanmışlardı. Kendilerini dolduracak hiçbir engel yoktu. Böyle bir zamanda itilaf devletleri haklarımızı görüşmeyle onaylayacaklarını söylediler ve bizi konferansa davet ettiler. Barış taraftarı olduğumuz için ordularımızı durdurduk. Delegelerimizi Lozan'a gönderdik. Aylardan beri görüşmeler, tartışmalar oldu. Fakat muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. 3-400 senelik bir hesabı görmeye başlıyorlar. Hala muhataplarımız eski Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türk Devleti'nin kurulduğunu ve bu yeni Türkiye Devleti'ni kuran milletin çok azimkar bulunduğunu ve artık bu milletin tam bağımsızlığından ve milli egemenliğinden zerre kadar fedakarlık yapmayacağını anlamamışlardır. İşte bunu anlayamamak yüzünden tereddüte düşüyorlar. Arkadaşlar, millet kesin kararını vermiştir. Bu millet için tereddüt devreleri çoktan geçmiştir. Devletlerin verdikleri son proje tabiatıyla heyetimizce kabule layık görülmemiştir. Diğer delegeler heyetleri gibi bizim de heyetimiz durumu hükümete gerekirse meclise bildirmek için memlekete dönmek üzeredir. Tabii sorular cevaplar olacaktır. Ancak bütün millet ve bütün dünya bilsin ki en nihayet ve en nihayet bu millet tam bağımsızlığının temin edildiğini görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır. Efendiler, hiç kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Dünyada her medeni milletin doğal olarak sahip bulunduğu şeylerden bizi mahrum etmemelidirler. Çünkü haklarımız tabidir, meşrudur, makbuldür, bize lazımdır. Biz bu haklardan vazgeçmeyiz ve ne kadar haklıysak bu hakkımızı savunmak ve korumak için memleketimizin, milletimizin becerisi ve gücü de o kadardır. Efendiler, bu kadar kesin ve yüksek bir askeri zaferden sonra bile bizi barışa kavuşturmaktan men eden sebepler doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir. Çünkü devlet iktisadi hakimiyetini temin ederse o kadar kuvvetli bir temel üzerine yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ki artık onu yerinden kıpırdatmak mümkün olmayacaktır. Bilime, gelişmeye ihtiyacımız olacaktır. Çok arzu edilir ki pek yakın bir zamanda onlar da bu gerçeği itiraf ederler. Bütün dünyanın hasretle beklediği barışın imzalanmasına engel olmak sorumluluğundan çekinirler. İzmir'den gelen Gazi Mustafa Kemal'le Lozan'dan dönen İsmet Paşa'nın Eskişehir'e buluştukları tren 20 Şubat sabahı 10'da Ankara'ya vardı, törenle karşılandı. Başkumandan doğru Çankaya'daki köşküne İsmet ve Fevzi Paşalarla diğer vekiller hükümet dairesine gittiler. Vekiller heyeti hemen toplanarak Lozan'daki görüşmelere dair İsmet Paşa'nın açıklamasını dinlemeye başladı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra İsmet Paşa harici encümenine giderek Lozan Konferansı hakkında meclisi aydınlattı. Encümenin bu toplantısına Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar da katılıyorlardı. Saat 1'de meclis gizli bir oturum yapacak, vekiller heyeti başkanı Rauf Bey ile harici vekili İsmet Paşa'nın barış meselesi hakkında yapacakları açıklamayı dinlemeye başlayacaktı. Artık savaşın ve barışın ağırlık merkezi bütün önlemiyle Ankara'ya gelmişti. Görülüyordu ki Ankara, barış görüşmelerinin alındığı durum karşısında derin bir dikkat, hassasiyet ve heyecan içindeydi. Mecliste madem ki milli misağı kabul etmiyorlar derhal savaşalım diyen aşırıların sayısı az değildi. İsmet Paşa meclise bilgi verdiği ilk gizli toplantıda durumu anlatmakla beraber henüz hükümetin o durum karşısındaki görüşünü ifade etmemişti. Yalnız konferans görüşmeleri, antlaşma ve ekleri karşı tekliflerimiz basılarak meclis üyelerine dağıtılmıştı. Mebuslar bunları inceliyorlardı. Ankara'da durumun aydınlanması gizli oturumların sonucuna daha birkaç güne muhtaçtı. Boyuna meclis toplanıyor, meclisin arkasından vekiller heyeti görüşmeye başlıyor, Gazi Mustafa Kemal ile Fevzi Paşa bu toplantıların hepsinde hazır bulunuyor ve sonra tekrar meclis toplanıyor, tekrar vekiller heyeti konuşmaya çekiliyor ve geceli gündüzlü, hummalı bir görüşme, tutulacak yolu tayin için birçok tartışmalar ve çalışmalar devam edip gidiyordu. Bu tartışma ve görüşmelerin hedefi, vekiller heyetince tutulacak savaş ya da barış politikasını, devletlerin barış projesinin yapılması gerektiği son değişikliklerin esaslarını karşılamaktı. Bir kere bu noktalar üzerine vekiller heyeti tamamen karar verdikten sonra o zaman hükümet meclisine gelecek, görüşünü söyleyecek, devletlere vereceği kesin cevabı bildirecekti. Meclis hükümetin fikrini onaylayarak güven oyu verirse o zaman hükümet barış hakkında en son düşüncelerimizi devletlere bir notayla tebliğ edecekti. Sonunda millet meclisi tartışmalarını bitirdi. Bu tartışmalar 24 Şubat saat 1.30'da başlamıştı. 6 Mart saat 7'de sona erdi. Bir haftadan fazla devam eden gizli oturumların çok hararetli olduğu anlaşılıyordu. Birçok mebus saatlerce süren konuşmalar yapmışlardı. Başdelege İsmet Paşa, diğer vekiller sorulara boyuna cevap yetiştirmek mecburiyetindeydiler. Görüşmelerin bu derece uzun, bu derece çetin olması doğaldı. Çünkü 3 senelik bir mücadelenin sonucu olan bir barış konferansı hakkında karar vermek lazım geliyordu. Millet tarihinde örneği görülmemiş fedakarlıklara, mahrumiyetlere katlanmıştı. Memleket istila ve zulümle karşılaşmıştı. Şimdi bütün o fedakarlıkların meyvesini toplamak zamanı gelmişti. Kurtuluş Savaşı'nın müthiş tarihini günü gününe yaşamış olan bir millet meclisi elde edilen sonucu bu fedakarlıklarla ölçmek mecburiyetindeydi. Nihayet meclis hükümetin verdiği bütün açıklamayı dinledikten ve birçok tartışmalardan sonra şu kararı bir resmi tebliğ halinde yayınladı. Müttefiklerin verdikleri barış projesini olduğu gibi kabul etmemize imkan yoktur. Zorlarlarsa kendimizi sorumluluktan kurtulmuş sayarız. Hayati meselemiz olan Musul'un belirli bir zamanda çözümü gereklidir. Mali, iktisadi, idari meselelerde hayat ve istiklal haklarımızın temini şartıyla barış teşebbüslerine devam için vekiller heyetine izin verilmiştir. Millet meclisince verilen kararın niteliği genel olarak bir başarı sayılması gerekirdi. Çünkü resmi tebliğinden anlaşılıyordu ki meclis şimdiye kadar İsmet Paşa tarafından konferansta kabul edilen bütün esasları kabul ediyor ve kabul edilmeyen maddeleri reddediyordu. Millet meclisi müttefikler tarafından verilen antlaşma projesi olduğu gibi kabul edileceğine karar vermişti. Esasen bu antlaşmanın o şekliyle imza edilemeyeceğini herkes kabul ediyordu. Bununla beraber Millet Meclisi, hükümetine, dolayısıyla Hariciye Vekili ve Başdelege İsmet Paşa'ya güven bildiriyor, egemenlik ve bağımsızlığımızın koruması yolunda barış görüşmelerine devam için yetki veriyordu. Bu görüşmeler sırasında meclisin Musul, Karaağaç gibi meseleler hakkında İsmet Paşa tarafından Lozan'da kabul edilen maddeleri kabul edeceği söylentileri vardı. Oysa meclis antlaşmanın ayrıntılarına girmek gereği bile duymayarak görüşmelerde genellikle İsmet Paşa tarafından devletlere verilen son cevabı dikkate almış, görüşmelere devam için hükümete yetki vermişti. Bu surette İsmet Paşa devletlerin karşısına şimdi daha büyük bir kuvvetle çıkacaktı. Şimdiye kadar Lozan'da kabul ettiğimiz esasların meclis tarafından bir çeşit onaylanması, sonra meclis kararın mali, ekonomik meseleler hakkında delegelerimizin fikir ve kararıyla birleşmesi konuşmalarda belirsiz ve şüpheli hiçbir nokta bırakmayacaktı. Meclisin bu güven oyu üzerine İsmet Paşa, devletlerin antlaşma projesine yazılı bir cevap gönderecek, bu cevapta kabul ettiğimiz maddeler açık yazılacak, kabul etmediğimiz maddelerin değişmesi istenecekti. Böylece kararın ilanı, dünya karşısında duruma aydınlık getirdi. Vekiller heyeti bu kararlar üzerine hemen toplanarak, devletlere vereceğimiz karşı projelerimizde notamızı hazırlamaya başladı. Geceli gündüzlü çalışmalardan sonra 8 Mart tarihini taşıyan ve 100 sayfa tutan karşı projemizde 15 sayfayı bulan cevabı notamız İstanbul'daki yüksek komiser aracılığıyla İngiltere, Fransa, İtalya'ya bildirildi. İsmet Paşa notasında Lozan Konferansı'nın niçin kesintiye uğradığını anlatmakla söze başlıyor, bütün sorumluluğun antlaşmanın hemen imzasında ısrar eden devletlere ait olduğunu söylüyordu. Notamıza göre bu ısrar, konferanstan önce kendisine eşit devlet muamelesi edeceği temin olunan Türkiye'ye barış şartlarını sonunda kabul ettirmekten farksız olduğu içindir ki devletlerin teşebbüsü sonuçsuz kalmıştı. Eğer Türkiye'nin istediği süre kabul edilmiş, hele o kadar iyi sonuçlar veren kurallara uygun yoldan uzaklaştırılmış olsaydı, bütün milletler için barış elde edilmiş olacaktı. Barış projesi önceden kararlaştırıldığı gibi görüşülerek, uzlaşılarak yazılsaydı, karşı projemizde istenilen değişikliklerde gerek kalmayacaktı. İstenen değişiklikler notamıza eklenen projede gösterilmişti. Karşı projemiz Lozan'da İsmet Paşa tarafından kabul edilen bütün noktaları kabul etmekteydi. Bu noktalar şunlardı. Türkiye ile Irak arasındaki sınır, Musul meselesi, bu ay antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay zarfında Türkiye ile Büyük Britanya arasında barış yoluyla halledilecektir. Anlaşma olmazsa bu anlaşmazlık Milletler Cemiyeti'ne arz olunacaktır. Karaağaç'ın terki, Boğazlar meselesinin Lozan'daki gibi çözülmesi, Gelibolu'daki mezarlıkların kullanım hakkının terki, azınlıklara ait Lozan'da konuşulan hükümler, yabancı adli müşavirleri kullanılması hakkında Lozan'da son gün kararlaştırılan şekil, karşı projemize teklif ettiğimiz yeni şekilde antlaşma ekonomik meselelere ait 47 maddenin görüşülmesi sonraya bırakılmaktaydı. Bundan başka kabul ettiğimiz maddelerin ve meselelerin başlıcaları şunlardı. Merkep Adaları'nın ve Kastellarizo Meis Adası'nın Bolcaada gibi idaresini yani Türk hakimiyeti altında gayri asker hale konulmasını istiyorduk. Trakya sınırının Meriç'in sol sahilinden değil Meriç'in orta yerinden Talvek hattı çizilmesini teklif ediyorduk. Düyuni Umumiye'nin sermaye itibarıyla paylaşılmasını teklif ediyorduk. Bu esas zaten devletlerce Lozan'da son gün kabul edilmişti. Düyuni Umumiye gecikmiş senetlerin ödenmesi hakkında Düyuni Umumiye ile Türkiye hükümeti arasında bir çözüm yolu bulunacağı hakkında 47. maddenin lağvını istiyorduk. Düyuni Umumiye Türkiye'nin iç işlerinden olduğu için antlaşmaya böyle bir madde konmasına lüzum yoktu. İtalya'ya verilen 12 ada ve Yunanistan'a verilen Akdeniz Ege adalarının Düyuni Umumiye hissesine işgalleri tarihinden itibaren katılmalarını istiyorduk. Demiryolları, Bağdat, Soma, Bandırma, Hudeyde sanatları için yapılan ödemelerin Düyuni Umumiye paylaşım cetveline girmesini, bunun için antlaşmada yazıldığı gibi hakeme müracaat edilmesini istiyorduk. Bu mesele Lozan'da halledilmiş gibiydi. Kağıt paralarımız kullanımdan kaldırıldıkça Suriye ve İran, Düyuni Umumiye hisseleri oranında bu kağıt paralarının itfasına katılmalarını istiyorduk. Balkan devletleri gecikmiş Düyuni Umumiye faizlerini nasıl 20 senede faizsiz ödeyeceklerse bizim de aynı kolaylıktan istifade etmemizi istiyorduk. Diğer taraftan Balkan Savaşı'ndan sonra bu devletlerin Düyuni Umumi hisselerini Türkiye'ye ödemek için Türkiye'nin onlar hesabına ödediği paraların bizim kendi kredi borçlarımıza mahsup edilmesini istiyorduk. Düyuni Umumi faizlerinin altın ödenmesi hakkındaki teklifi kabul etmiyorduk. Bu meselenin doğrudan doğruya Düyuni Umumi hamilleriyle hükümet arasında halledileceğini söylüyorduk. Yunanistan'ın bize savaş tamiratı bedeli vermesi noktasında ısrar ediyorduk. Yabancı tebaanın Türkiye'deki ikamet sıfatına, yabancıların vergilerine, mahkemeler önümüzdeki vaziyetlerine dair devletlerle aramızda yapılacak antlaşmaların karşılıklılık ve öncelikli devlet esası üzerine tanzim edilmesini, yani yabancı memleketlerdeki Türk tebaasının da aynı haklardan faydalanmalarını istiyorduk. Devletlerin Türkiye'ye vermek istemedikleri şeyi Türkiye'den almak istemelerine itiraz ediyorduk. Bunlar dışında yazılışı ve şekli yönünden değişmesini istediğimiz başka bazı ayrıntılar var ki önemsizdi. Bu esasları taşıyan karşı projemize bağlı notada Türkiye'nin barışa varmak için yaptığı fedakarlıklar birer birer sayıldıktan sonra müttefikler de aynı duyguları aynı derecede taşıyorlarsa herhangi bir şehirde hele İstanbul'da toplanacak bir konferansta Türkiye'nin kendileriyle buluşmaya hazır olduğunu ilave ediyorduk. Devletler aralarında görüştükten ve Londra'da uzmanlar konferansı toplanarak antlaşma maddeleri yeniden görüşülüp incelendikten sonra 28 Mart tarihli bir notayla cevap verdiler. Bu cevapta 4 Şubat'ta kabul edilen bazı esasların tekrar görüşmeye konmasından şikayetle beraber barışı elde edebilmek için bunları da konuşmaya hazır olduklarını bildiriyorlardı. Şu şarttaki konuşma sonucunda devletler kararlarında serbest olacaklar ve topraklara ait kararlaşmış hükümler bunun dışında tutulacaktı. İkamet ve adli yetki hakkındaki hükümlerin karşılıklı olmadığı itirazımızı bunun Türkiye'ye karışıklılık sağlanması için yeniden imzalanmasını kabul ediyorlardı. 8 Mart tarihli notamızda değişiklik yapılmayan işler, meseleler üzerinde yeniden söz açılmayacaktı. Ancak antlaşmanın diğer kısımları üzerinde yapılacak değişiklikler, bunlar üzerinde de bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılarsa o değişiklikle yetinilecekti. Adli idare beyannamesinde ise Türk karşı projesini kendilerinin 3 Şubat tarihli son projeleriyle uyuşmak için 4 Şubat akşamı Beverly Beach Oteli'nde düzenlenen oturumdan sonra müttefik devletlerin projelerinde yapılması önerilen son değişikliklerden hiçbiriyle bağlı olmak istemiyorlardı. İktisadi maddelerin çıkarılarak antlaşmanın imzalanmasından sonra konuşulması teklifimize karşı devletler kendilerinin ve tebaalarının hayati çıkarlarına dokunan bu işleri Türk karşı teklifleri sırasında konuşmayı tercih ettiklerini söylemekteydiler. Topraklara, iktisadi hükümlere, adli beyannameye ait muhalefet şehleriyle devletleri hemen temsilcilerini yine Lozan'a göndermesini Türkiye'den rica ediyorlardı. İsmet Paşa müttefiklerin bu notasına 7 Nisan tarihli bir notla cevap verdi. Yeni Türk tekliflerinin 4 Şubat tarihli mektupta çözülmüş gibi sayılan meselelere tekrar dönüş demek olup olmadığı üzerinde tartışma açmak istememekle beraber 8 Mart tarihli notayla ona bağlı tekliflerde ileri sürülen noktaları konuşmaya devletlerin hazır bulunuşu senet kabul ediyor, karşılıklı tekliflerden hiçbirinin topraklara ait hükümlerin temelli değiştirilmesi demek olmadığını ve devletlerce kabul edilmiş ya da edinmemiş hükümleri değiştirmediğini söylüyordu. İkamet Sözleşmesi'ne ait teklifin devletlerce kabulünden memnun olduğunu söylüyor, ancak çözümlenmemiş gözüyle bakılan adli beyanname üzerinde devletlerce mesele çıkarılmasına hayret ediyordu. Türk karşı teklifi olarak ileri sürülen belirli bir Türk projesi değil, Türklerin iki projeyi birbirine yaklaştırma yolunda yaptıkları son çalışmanın sonucuydu. Montanya Formülü adıyla anılan bu uyuşma, konferansın son günü devletlerce onaylanmıştı. Nihayet notamız Lozan'da tekrar toplanma tarihi olarak 23 Nisan'ı göstermekle bitiyordu. Devletler bu notayı aldıktan sonra bir cevap notayla 23 Nisan'da Lozan'da toplanmayı kabul ettiklerini bildirdiler. İşte böylece 1. Lozan Konferansı'nın bittiği 4 Şubat 1923 ile 2. Lozan Konferansı'nın başladığı 23 Şubat 1923 arasında geçen 2,5 ay zarfında savaşın ve barışın ağırlık merkezi ve kararı Ankara'ya geçti. Türk Başdelegesi Lozan'da Batı Devletleri Başdelegeleriyle birçok mücadeleden sonra Ankara'da da zaferi kazanmış bir meclisin içine kaynaşan aşırı akımlar ortasında memleketin ve milletin çıkarlarına olan doğru yolu göstermek, ikna etmek ve ikinci konferansa gitmeden önce meclisin tam bir onay ve güveni elde etmek için tarih önünde açıkça söylemek bir görevidir ki çok güçlüklere uğradı ve çok sabır, dikkat, soğukkanlılık göstermeye çok uğraşmaya mecbur kaldı. Devletlerin ikinci notasıyla 2. Lozan Konferansı'nın toplanacağı kesinleşince İsmet Paşa önceden beraberinde giden Türk heyetinin bir kısmını bırakıp bir kısmını yanına alarak İstanbul'a geldi ve 18 Nisan çarşamba günü öğle üzeri saat yarımda Şark Ekspresi ile Lozan'a hareket etti. İkinci Lozan Konferansı açılıyor. Ta uzaktan Montreux'un ışıkları göründü. Tren iki gün o bitmez tükenmez Yugoslavya'yı Sırbistan'ın zengin yeşil tarla ve ormanlarını geçtikten sonra dağların yamaçları üzerine kurulmuş tertemiz çiçek gibi İsviçre köyleriyle Leman Gölü'nün arasına giriyordu. Ekspres Montero'da birkaç dakika durdu. 3 aydan beri 1. Lozan Konferansı'nın türbedarlığını yapan müşavir Mustafa Eşref uzun boyu güler yüzüyle göründü. Birkaç katiple beraber heyeti Montreux'dan karşılamaya gelmişti. 3 ay Lozan'da sıkılıp sıkılmadığını, Lozan Palas'a diğer heyetlerin gelip gelmediğine dair sorular sorulmaya başlandı. Montreux'dan sonra ekspres Lozan istasyonuna girdiği zaman kadın erkek birçok meraklı İsviçreliler 3 ay önce bir sabah birdenbire kaybolan ve şimdi tekrar ortaya çıkan heyeti bildik gözlerle karşıladılar. Kalabalık arasında Türk heyetine ilk yaklaşan meşhur Fransız gazetecisi Sarwayne oldu. Daha o gün Paris'ten gelen bu muhabir 2. Lozan Konferansı başlarken havanın nasıl olduğu sorusuna pek iyi değil cevabını veriyordu. Niçin? Çünkü Poincaré parlamentonun karşısına çıkarak Fransızları ilgilendiren bütün meselelerde fedakarlık ettik diyemezdi onun için. Ya İsmet Paşa yahut Mustafa Kemal Paşa, onlar millet meclisinin karşısına çıkıp memleketin hayati noktalarında fedakarlık ettik, yaşamaktan vazgeçtik diyebilirler mi? Hayır, onlar da diyemezler. O halde 2. Lozan Konferansı başlarken durum belirsiz, karışık ve pek ümitli değildi. Bir gece önce Roma temsilcisi Celalettin Arif Bey, Milano'dan heyeti Lozan'a getiren trene binmişti. Trende Paris'ten aldığı son haberleri okuyordu. Bu haberler yarı resmi Fransız çerçevelerinin her konferanstan önce adet edindikleri gibi fikirleri kötümserliğe, pazarlığa sürüklemek için bu sefer iyiden iyiye çalışmaya başladıklarını gösteriyordu. Bu ikinci konferansın bir Türk-Fransız mücadelesi içinde geçeceğini o haberler şimdiden açık belirtilerdi. Fransız Hariciye Nezareti'nin fikirlerine tercüman oldukları kaydıyla verilen bu telgraflarla deniyordu ki Fransa'yı ilgilendiren mühim ve genç bir mesele de Lozan Konferansı'dır. Türkiye hükümeti birkaç ay öncesinde şüphesiz daha zayıftır. Bugünkü meclisin vaziyeti geçicidir. 1 Nisan 1923 kararıyla Millet Meclisi kendi kendini feshederek seçimi yenilemeye karar vermişti. Yeni meclis ise şimdikinden daha iyi olmayacaktır. İsmet Paşa yeni meclisin tesiri altında görüşmeleri idare edecektir. Türkler Yunan ordusuna karşı taarruza geçecek kudrette değildirler. Bu hal Türk delegelerini Lozan'da bir çözüm yolu aramaya mecbur edebilir. Eğer bu haber gerçekten Fransız Hariciye Nezareti'nin fikrini ifade ediyorsa Lozan'a gitmeye gerek yoktu. Hemen treni durdurmak ve geri dönmek lazımdı. Fakat konferans başlarken Fransızların bir balon uçurdukları meydandaydı. Ancak hangi balon uçururlarsa uçursunlar, İsmet Paşa'nın asgari Türk şartları olarak ileri sürdüğü karşı tekliflerimizden hiçbir fedakarlık yapmayacağı muhakkaktı. Bu fedakarlığın yapılmayacağına biz de kuvvetlendiren, hakkımızın bütün gürültülerine rağmen mutlaka alınacağı kanısını veren de ordunun memleketin egemenliğini ve bağımsızlığını koruma hususunda daima kendini gösteren ezici kudretin 3 ay içinde Fransızların zannettiği gibi eksilmiş değil, tersine artmış olmasıydı. Fethi Okyar Bey'in Londra'ya gittiğini ve barışın nasıl sağlanacağına dair yollar bulmaya giriştiği sırada tıpkı Fransızların şimdi yaptığı gibi ordunun zaafına hükmedilmişti. Sonuç şu oldu ki uyuyanların gözlerini açmaları için koca bir Yunan ordusunun mahvolması gerekti. Yeni konferansta en büyük tehlike herhangi bir devletin böyle bir yanlışlığa dalgınlığa düşmesi sonucunda tekrar kendini gösterebilirdi. Türkiye'de 21 Nisan akşamı saat 9'da Lozan Garı'na çıktı. Büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Otomobillere binilerek doğru Lozan Palas'a gidildi. Otel sahibi Steiner bugünü bekliyordu. Geçen seferki konferansın olumlu sonuçlarından biri olarak Steiner otelin borçlarından büyük bir kısmını ödemişti. Daha trende bu ikinci konferans için haftalardan beri hazırlandığını ve ne zaman diye her gün gazeteleri araştırdığını söylemekteydi. Otomobiller otelin büyük kapısı önünde durdular. İlk göze çarpan Lozan Palas üzerine asılan Türk, Fransız, Japon bayrakları oldu. Otelin büyük camlı kapısından içeri girince sakallı kapıcı yerlere kadar eğilerek selam verdi. Geniş salonun ötesine berisine 4-5 aile serpilmişti. Derinden oynak bir hava dalgası geliyordu. Birkaç gazeteci bir gece önce bütün tesisatı tamamlanan gazeteciler bürosuyla posta, telgraf, telefon odası önünde dolaşıp duruyorlar. Bir iki kişi de uzun iskemleleri görülen barda içki içiyorlardı. Konferans genel sekreteriyle ilk akşam yapılan temaslar bu sefer müttefiklerin konferansa gelmek için gecikmediklerini gösteriyordu. Masigli, siz geldiniz, Amerikalılar geldi, İtalyanlar geldi, Japonlar geldi, yarın akşam da Sir Horace Rumbold'la General Pildi geliyor. Pazartesi saat 3'te görüşmeye başlamamak için hiçbir sebep yok, diyordu. Sözlerde iki yeni haber vardı. Birincisi, konferans geç kalmayacak, tayin edilen zamanda toplanacaktı. İkincisi, İngiltere Curzon'un yerine Türkiye Büyükelçisi Horace Rumbold'un Fransa'da Bamberg'da Barilli'nin yerine İstanbul Yüksek Komiseri General Pelli'yi gönderiyordu. İtalya, Marchi Garrone'nin işini Montagna'ya vermişti. Bu değişiklikler Türkiye'nin karşısına, Türkiye'nin karakterini, şartlarını daha iyi bilen daha uysal insanları göndermekle müttefiklerin bir anlaşma istediklerini bir nevi delili, bir bakımdan bir geri dönüş hareketi sayılabilirdi. Diğer taraftan Servius adlı Fransız danışmanın Lozan'a gelmediği haberi de bir hayli işaret sayıldı. Bu Fransız danışmanı, Fransız heyetinin içinde geçen defa en çok güçlükler çıkaran, her meselede en çok direnen başlıca kişiydi. Tali komisyonlarda çıkarmadık zorluk bırakmamıştı. Onun içindir ki gelmediğini duyan ve geçen konferansta kendisini yakından tanıyanlar haberden memnun oldular. Ruslara gelince onlar da konferansa bu sefer Voronsky adında bedbaht bir diplomatı göndereceklerdi. Bu zavallı adam 1001 vize güçlüklerinden sonra Lozan'a gelecek fakat konferansın ikinciye başlarken bir gece oturduğu Çeçili Oteli'nde siyasal bir cinayete kurban gidecek, öldürülecekti. Türkiye'nin ikinci konferansa başlamak üzere Lozan'a vardığı 21 Nisan Cumartesi akşamı, yani ilk gece, işte böyle yorgun delegelerle danışmanlar odalarına çekilmiş, Lozan Palas tenha, gazetecilerin her biri bir tarafa dağılmış, postane cansız, dışarıdaki hava hafif yağmurlu, içerideki hava hafif endişeli, sessiz ve belirsiz geçti. Sir Horace Lambert'la General Pildi, İsmet Paşa'dan bir gün sonra 22 Nisan akşamı Lozan'a geldiler. İstasyonda Türkiye adına delegemiz Hasan Bey ile Miralay Tevfik Bey kendilerini karşıladılar. General Pelli beyaz saçlı, güler yüzlü, iyi bir adamdı. Sir Horace Rumbold gözünde monoklu, upuzun boyuyla az çok her gün İngiliz gibi ağır, ciddi duruyordu. General Pelli'nin konferans hakkındaki sorulara ilk cevabı şu oldu. Bilmem ki, ne söyleyeyim. En iyi hislerle geliyorum. Birinci Lozan Konferansı'nda barış imza edilecekken edilmedi. Milletlerse savaştan, kavgadan yorgun ve bezgindiler. Bu ikinci konferansın birincisine benzememesini, barışın imza edilmesini temenni ediyorum. Bütün delegeler tamam olunca 2. Lozan Konferansı 23 Nisan Pazartesi günü saat 5'te 1. Lozan Konferansı'nın toplandığı aynı yerde Auchy'de Şato Oteli'nde açıldı. 2. konferans birincisinin devamı olduğu için tören yapılmadı, yalnız saat 4'te baş delegeler aralarında toplanarak çalışma şeklini kararlaştırdılar.